Hazırladığımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte biz geldik. Sizler de hazırsanız hemen Hayatın Sesleri'ne başlayalım. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Özkan, Özden Koş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Telefonlarınızla, elektronik postayla, Facebook, Twitter ve Instagram'la bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz yarışmamız var. Haftanın ortasına geldiğimiz bugün de haftanın temasını siz sevgili dinleyicilerimizle hemen paylaşalım. Biliyorsunuz bu haftanın teması aşk. Aşk siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor, bekliyoruz. Benim için aşk diye başlayan sözcüklerinizi, cümlelerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Şu andan itibaren telefonla ulaşabilirsiniz bizlere. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz yarışmamıza katılabilmeniz için. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Haftanın teması aşk, tekrar ediyorum. Yarışmamıza katılabilmeniz için telefonlarımızdan, elektronik postamızdan ya da Facebook, Twitter, Instagram'dan bekliyoruz. Benim için aşk diye başlayan sözcüklerinizi, cümlelerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim. Daha sonra konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Bekleme, geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider.
Sevgili dinleyicilerimiz, 15.10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Stüdyo konuğumuz Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Doktor Sayın Eyüp Kahveci. Merhabalar efendim, hoş
Merhabalar.
Geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Evet, organ bağışı hayat kurtarır. Sizin de broşürünüzde her bağış yeni bir hayattır gibi sloganları hep duyuyoruz. Evet. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor organ nakliyle olan hastalıklar. Şimdi Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalık çalışmalarını artırmayı hedefleyen, amaçlayan yeni çalışmalarınız var. Türkiye Organ Nakli olarak. Bunlardan bir tanesi de Uluslararası Afiş Yarışması. Biz bunu buradan dinleyicilerimize paylaşalım istedik. Nedir bu yarışma? Amacı nedir? Nasıl ortaya çıktı?
Evet, tabii organ bağışı aslında sadece bizim ülkemizde sınırlı değil, tüm dünyada sağlık sistemlerini ilgilendiren ve dolayısıyla organ nakliyle hayata tutunmayı ilgilendiren insanlar için önemli bir olgu. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ bağışındaki sınırlamalar maalesef organ nakli beklerken birçok hastanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bu amaçla tabii çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler organ bağışında toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli seviyelerde çalışmalar yapıyorlar.
Yeri gelmişken hemen şunu sormak istiyorum. Ne kadar organ bağışı bekleyen kişi var? Bunlardan ne kadarı bağışlanamayan organlar sonucunda hayatını kaybediyor? Ülkemizdeki istatistiki durum nedir acaba?
Tabii bunu biz güncel olarak size aktarabilirim. Şöyle ki Türkiye'de toplamda 30 bin civarında organ ve doku nakliyle hayata tutunmayı bekleyen ve Sağlık Bakanlığı veri tabanında bekleme listelerinde kayıtlı olan hasta var. Maalesef bu hastaların 2 bin kadarı her yıl organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Bunların
çok
içerisinde,
büyük bir rakam gerçekten.
Bu 2 bin kadar hastanın içerisinde çocuk yaş grubu, gençler, yetişkinler ve ileri yaş grubu insanlarımız var. Ama bağıştaki sınırlamalar maalesef bu hastaların organ beklerken hayatını kaybetmesine neden oluyor.
Neden oluyor. Oysa sağlıklı bir toplum için ne kadar da önemli organ bağışı.
Kesinlikle. Aslında herkes birbirinin sigortası olması lazım bu anlamda. Çünkü kimin başına ne zaman bir organ yetmezliği ve bir organ nakli ihtiyacının geleceğini kestirmemiz zor. Bu nedenle her birimizin hayattayken bu konudaki vasiyetini organ bağışı yönünde ortaya koyması, bir organ bağışçısı olması, bir organ bağış kartı taşıması aslında bir anlamda kendini garantiye alması demek.
Evet.
Ama bunun için bizim tabii toplumumuzdaki farkındalık seviyesini artırmak için çalışmalar yapmamız lazım. Yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. İnsanların bu konudaki bilgi düzeyini artırmamız lazım ki bir tutum değişikliğine neden olan farkındalık olursun.
Evet, eğer vaktimiz kalırsa bunlara girelim tabii ama öncelikle şu son çalışmanızdan söz edelim isterseniz. Başvurulardan nasıl bir çalışma olduğunda.
Bu çalışmada uluslararası afiş yarışmasında, organ bağışı için afiş yarışmasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile vakfımız arasında bir işbirliği söz konusu. Uluslararası bir yarışma. Ve 13 Mart'a kadar başvuruları Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi alıyor. Yani internet üzerinden başvurular yapılıyor ve 14 Mart ile 20 Mart arasında jüri gelen çalışmaları değerlendirmeye alacak. Ve ilk 3 çalışmaya bir para ödülü var. Sonra mansiyon ödülleri olacak ve bu yarışma sonucunda ödül alanların dışında kalan 100 afiş uluslararası alana açılacak ve uluslararası arenada organ bağışında yapılacak olan çalışmalar için çeşitli kurum ve kuruluşların kullanımına açılmış olacak.
Evet. Evet. Şimdi sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan bu afiş yarışmasına katılabilirler ki şu anda dünyanın dört bir yanından bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlar nereden, nasıl katılabilirler? Aa, ben de katılayım bu yarışmaya derlerse.
Evet. Bizim vakfımızın web sitesinde ayrıntılı bir açıklama var. Bunun dışında bu yarışmayla ilgili bir internet sitesi adresi oluşturuldu.
Bu hem web sitenizin hem de internet sitesi adresini dinleyicilerimize verelim isterseniz.
Tabii, vakfımızın web sitesinin adresi tonv.org.tr, yani Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın kısaltılmışı tonv.org.tr. Poster yarışmasının özel internet adresi ise posterland.org olarak geçiyor. Buraya yarışmaya katılmak isteyenler başvurup üye olduktan sonra çalışmalarını gönderebilmeleri mümkün. Tabii tüm dünyadan gençlerin ve genç yeteneklerin bu yarışmaya katılmasını arzu ediyoruz. Önemli bir çalışma olacağını düşünüyoruz bu poster afiş yarışmasının. Ve organ bağışındaki farkındalık çalışmalarına ciddi anlamda katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.
Evet, gençler dediniz de broşürünüzde de var. Şu an önümde duruyor broşür. Gençler organ bağışını destekliyor diye. Gerçekten bu anlamda gençler çok daha mı duyarlılar acaba?
Açıkçası tabii toplumun en dinamik kesimini oluşturuyor gençler ve hemen her konuyu her ortamda konuşabiliyorlar.
Evet.
Yani eve taşınabiliyor bir konu, sosyal ortamlara taşınabiliyor ve iletişim araçlarıyla çok yaygın bir şekilde bir konu hızla yayılabiliyor gençler aracılığıyla. Bu nedenle biz hedef kitlemizi, Türkiye'deki hedef kitlemizi özellikle gençler olarak seçtik ve tüm dünyada da gençler üzerinden özellikle bu afiş yarışmasına katılım bekliyoruz.
Evet. Şimdi gençler organ bağışını destekliyor, her bağış yeni bir hayattır projesini netleştirdi diye de projenin amacıyla ilgili broşürde bir cümle görüyorum ben, her bağış yeni bir hayattır sloganıyla.
Kesinlikle, evet.
Evet, şimdi peki farkındalığı artırmak için yapılan daha farklı projeleriniz, çalışmalarınız var mı?
Tabii birçok alanda çalışmamız oluyor. Şu anda örneğin 2014 yılı başından itibaren tüm televizyon kanallarında dönen bir spot filmimiz var. Kamu spot filmi. Sağlık Bakanlığı'yla vakfımızın ortaklaşa yaptığı bir proje. Benim en büyük mirasım organlarım temalı bir spot film. Bunun dışında şu anda yeni henüz post prodüksiyon aşamasında olan iki tane daha kamu spot filmi hazırladık. Türkiye Organ Nakli Vakfı, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlandı bu çalışmalarda. Sanıyorum önümüzdeki ay RTÜK'ten zorunlu yayın kararı çıkarak, çünkü o kapsamda değerlendiriliyor bunlar, ardından televizyon kanallarına yine göndereceğiz ve yaygın medya çalışmasında bunlar kullanılacak organ bağışında farkındalık için. Bunun dışında vakfımız şu anda üniversitelerle bir çalışma başlattı. Başta Ankara olmak üzere pilot çalışmayı Ankara'da yapıyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerde birer konferans vereceğiz ve ardından 81 ildeki tüm üniversitelere işbirliği yaptığımız kuruluşlarla beraber, paydaşlarımızla beraber ulaşmayı düşünüyoruz ve bu üniversitelerde konferanslar, açık hava etkinlikleri, paneller, sempozyumlar gibi aktivitelerle organ bağışında farkındalık konusunda gençlerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz.
Evet, az önce miras dediğiniz de o mirası bırakmaya korkuyoruz galiba, değil mi? Çok fazla istekli değiliz. Her ne kadar istekli gibi görünsek de.
Yani bir takım tabii çekinceler var insanlarımızda ama eğer biz bilgilendirebilirsek toplumu, o mirası çok güvenli bir şekilde hayattayken bırakacaklarını düşünüyoruz.
Peki nedir acaba bu insanları bu kadar korkuya iten? Çünkü yıllardır organ bağışı konusunda her kanalda, gazetelerde, radyolarda duyuyoruz. Konuşmalar var. Dini yönden de caiz olduğuna dair açıklamalar var. Nedir insanları bu kadar korkutan acaba?
Ya tabii biz hani veriler üzerinden hareket ediyoruz ve bu konuda çalıştığımız için zaman zaman yaptığımız anketler var. Yani toplumdaki algı düzeyini ölçmek için bu konuda. Burada ön plana çıkan sosyo-kültürel nedenler diyebiliriz. Önemli bölümünü oluşturuyor. Yaklaşık %40 civarında. Bunun alt başlıklarına baktığımız zaman bir yakınının ölümünü kabullenememe insanlarda, ailede fikir birliği oluşmaması veya mahalle baskısı gibi bir takım unsurlar sosyokültürel nedenler olarak ön plana çıkıyor. Bunun dışında hemen arkasından dini nedenler geliyor ve arkasından beyin ölümünü anlayamama ya da algılayamama gibi bir ön yargıyla insanlar organ bağışına sıcak bakmayabiliyor. İlk üçte bunları söyleyebiliriz.
Evet.
Bunlar tabii hepsi tıbben, hukuken ve dinen açıklanabilen temelleri olan ön yargılara bakış açısı, ön yargılar insanlarımızın. Bunları tabii biz insanlarımıza bu etkinliklerde, halka açık ve kapalı alan etkinliklerinde, medya çalışmalarında, kamu spot filmlerimizde bunlarla ilgili mesajları veriyoruz ve bu konudaki ön yargıları değiştirmeye çalışıyoruz ve bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.
Evet, bu farkındalık geçtiğimiz yıllara göre biraz daha fazla oluştu ya da oluşuyor diyebilir miyiz acaba?
Biz bunu tabii iki yönlü ölçebiliyoruz. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanına yansıyan organ bağış kartı alan kişi sayısıyla ölçüyoruz bunu. Burada bir artış var.
Yani peki bağış o karta sahip olmadan organ bağışı yapılamıyor mu?
Yapılabilir tabii ki.
Evet.
Yapılabilir ama kişinin hayattayken bir vasiyetidir bu. Yani bir duyarlılığının göstergesidir toplumda. Yani eğer kişi ben hayattayken organlarımı bağışlıyorum, öldükten sonra başkaları için kullanılsın. Bunu gidip bir hastanede veya vakfımıza gelerek iki tanık huzurunda imzalayacağı bir form ile sisteme kaydını yapabiliriz ve kendisine bir organ bağış kartı verebiliriz. Bu şart değil tabii organları bağışlamak için. Bu bir gönüllülük ifadesi. Yani ben burada bu işin gönüllüsüyüm demektir bu kartı taşımak. Ve kişinin bu konudaki kararının, iradesinin bir beyanıdır. Tabii ki insanlar kart almadan etrafına da söyleyebilir. O da bir vasiyettir. Ben öldükten sonra organlarım başkaları için kullanılsın ve hayata dönsün onlar diyebilir. Ve aile zaten bunu göz önünde bulundurur. Hepimiz bir yakınımızı kaybettiğimizde onun vasiyetlerini göz önüne alırız. Şöyle isterdi, böyle istemezdi diye. Dolayısıyla kişinin kart alması şart değil ama bir etrafına vasiyette bulunması, bu konudaki beyanını dile getirmesi hayattayken bu da son derece önemli.
Evet. Peki kişi böyle bir kart sahibi hayattayken organlarını bağışlayacağına dair böyle bir kartı çıkardı. Ancak öldükten sonra ailesi böyle bir bağışa yanaşmıyor. Bu tür durumlarda nasıl bir prosedür izleniyor acaba?
Şöyle ki eğer kişi hayattayken yasalara uygun bir şekilde organ bağışı için başvuru yapmış ve bir kart almışsa hukuken bu geçerlidir. Ama biz sağlık profesyonelleri hastanelerde kaybettiğimiz hastaların aileleriyle yaptığımız görüşmelerde üzerinden organ bağışı çıksa bile kaybedilen kişinin mutlaka ailesine soruyoruz. Aile izin vermezse organlarını kullanmayı tercih etmeyiz. Esasen hukuken ailenin izin vermemesi orada bir anlam ifade etmez. Hastanın kaybedilen kişinin üzerinden organ bağış kartı çıkarsa ama ailenin karşı çıkmasına rağmen üzerinde bağış kartı var diye de zoraki organları almak bizim için organ bağış olgusunu toplumda zedeleyici bir
davranış
olur. Evet. O nedenle buna da sıcak bakmayız.
Evet. Peki şu korkulardan söz edelim isterseniz. Organ bağışı bulunanların ne tür korkuları oluyor? Örneğin ben işte organımı bağışladım. Hastaneye gittiğimde kurtulma umudum %1 ise beni kurtarmak yerine organlarımı almayı tercih ederler gibi bir korku olduğunu biliyorum ben. Bunun dışında başka ne tür korkular var acaba?
Evet, açıkçası tabii biz bunları yersiz korkular olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yapılan çalışmalarda da bu bahsettiğiniz endişe, üzerimde organ bağış kartı taşırsam acil bir durumda, ciddi bir sağlık sorununda ölmeden organlarım alınır veya ben ötelenirim, yaşam hakkımı elimden alırlar gibi bir endişe. Burada şöyle bir şey söz konusu. Ağır kritik bir vaka acil servise geldiği zaman biz hekimlerin görevi öncelikle milyonda bir bile yaşam şansı olsa o hastaya iyi bir bakım vermektir.
Evet.
Onun sonrasında eğer hasta kaybedilirse ve üzerinden bağış kartı çıkarsa organ bağış ancak o zaman gündeme gelebilir. Ama kişi ağır vaka, üzerinden organ bağış kartı çıktı diye o vakayı ertelemek, ötelemek, onun tedavisinde bir aksaklık yapmak, onun zaten organ sistemlerinde bozacağı için bağış için organları değerlendirildiği zaman kullanılamayacağını göreceğiz. Ve bu durumda böyle bir şey anlamsız olacak. Yani böyle bir endişenin tamamen anlamsız olduğunu, yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani insanlarımız rahatlıkla organ bağış kartını cebinde taşıyabilir. Herhangi bir acil sağlık sorunu nedeniyle hastanelerimize başvurduğu zaman herkese verildiği gibi onlara da en üst düzeyde sağlık hizmeti mutlaka verilecektir.
Evet. Peki dünyaya baktığımızda dünyada nasıl organ bağışına bakış ülkemizle karşılaştırdığınızda neler söyleyeceksiniz?
Bunu biz şu şekilde ölçüyoruz açıkçası. Yoğun bakımlarda kaybedilen, beyin ölümü tespiti yapılan ve öldüğü tespit edilen vakaların aileleriyle yapılan görüşmelerde organ bağış alma oranlarına bakıyoruz. Yani 100 aileyle görüşme yapıldığında yakınınızı kaybettik, başınız sağ olsun. Organlarını bağışlar mısınız başkalarını hayata tutundurabilmek için dediğimizde aldığımız oran bizi ilgilendiriyor. Burada Türkiye'de 100 görüşmeden 22 tanesinde organ bağışı alınabiliyor. Yani 100 aile görüşmesinden 22 aile ancak ölen yakından organlarını bağışlıyor. Bu oran Avrupa çok Birliği ülkelerinin ortalamasında %70 civarında.
Evet.
Dünyada bu konuda en iyi ülkelerden bir tanesi İspanya, %86 civarında.
Hı hı.
2014 yılını o şekilde kapattılar. Yani 100 aileyle görüşme yapıyorlar. Yakınınızı kaybettik. Organlarını bağışlar mısınız? 86 aile bağışlıyor. Bizde de 22 aile bağışlıyor. Dolayısıyla bu oranın düşük olduğunu görüyoruz. Aslında bizim toplumumuz yardımlaşmayı seven, danışmayı seven bir toplum. Ama organ bağışına gelince burada bir
hala sıkıntı alt var. Edilememiş korkular evet. Var bu da belki tabii, altında yatan. Evet,
bu da organ temininde dolayısıyla organ naklinde bir dar boğaz oluşturuyor ve binlerce hastanın organ beklerken hayata veda etmesine sebep oluyor. Bu evet. Nedenle organ bağışını artırmalıyız. Toplum olarak organ bağışı konusunda bir gün bize de ihtiyacı olur düşüncesiyle insanlarımızın duyarlı olması ve hayattayken bu konuda bir karar verip bunu ailesiyle paylaşması bizim çalışmalarımızdaki temel odak noktası.
Evet. Tabii hiç kimsenin başına gelmesin, yaşanılmasın bu tür şeyler ama bir yakınının başına gelmeyince çok anlaşılmıyor galiba. Anlaşılacak bir şey gibi görünmüyor.
Bu da doğru. Evet. Kesinlikle. Evet.
Şimdi gelelim bu son farkındalık yaratan çalışmaya. Afiş tasarımları
evet.
Nereye nasıl ulaştırılacak? Adresleri paylaşalım isterseniz evet. Bir kez daha.
Posterland.org internet adresine yarışmaya katılmak isteyenler üye olarak çalışmalarını gönderebilirler. Hı hı. 13 Mart'a kadar. 14-20 Mart arasında 10 yabancı jüri üyesi, bir tane de vakfımızdan olmak üzere 10 tane de yerli jüri üyesi tarafından değerlendirmeye tutulacak bu afişler. Ve ardından Nisan ayının 3'ünde yarışma sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Biz de Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nde vakıf olarak orada olacağız. Ve küçük bir seremoniyle birlikte yarışmada derece alanlara ödüllerini takdim edeceğiz. Ve orada lansmanı da yapılmış olacak aynı zamanda
evet.
Yarışma sonuçlarını.
Evet.
Tüm dünyadan yetenekli insanları, gençleri bu yarışmaya katılmayı bekliyoruz. Ve sonuçlarının uluslararası alanda yapılacak organ bağış çalışmalarına da yüksek düzeyde katkı sağlayacağını düşünüyoruz ardından.
Elbette. Bu farkındalığı artıracak çalışmaların artarak devam etmesi dileğiyle bugün programımıza katıldığınız için verdiğiniz bilgilerden dolayı size de çok teşekkür ediyoruz Sayın Eyüp Kahveci.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir toplumsal soruna burada yer ayırıp farkındalığa katkıda bulunduğunuz için.
Evet, birkaç dinleyicimize ben de organımı bağışlıyorum dedirtebildiysek ne mutlu bize.
Kesinlikle, çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Doktor Sayın Eyüp Kahveci'ydi konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
En güzel aşkı bulacaksın. Akşamüstü onunla karşılaşınca aşkı bulacaksın. Onunla göz göze gelip yüzün kızarınca bir anda kalbin tutuşacak. Elim ayağım dolaşacak. En güzel aşkı bulacaksın. Güneş batarken onunla karşılaşınca aşkı bulacaksın. Bir şeyler söylemek için dilin tutulunca her taraf aydınlık olacak ve o gözlerin kamaşacak. Bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör. Bu ne biçim aşktır, sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusu yok. Bak haberin olsun, aklını kaçırma. En güzel şey bu hayatında ve sakın unutma, kulak ver dostuna. Dünyada senden mutlusu yok. En güzel aşkı bulacaksın. Bir akşamüstü onunla karşılaşınca aşkı bulacaksın. Onunla göz göze gelip yüzün kızarınca bir anda kalbin tutuşacak, elin ayağın dolaşacak. En güzel aşkı bulacaksın. Güneş batarken onunla karşılaşınca aşkı bulacaksın. Bir şeyler söylemek için dilin tutulunca her taraf aydınlık olacak ve o gözlerin kamaşacak. Bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör. Bu ne biçim aşktır, sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusu yok. Bak haberin olsun, aklını kaçırma. En güzel şey bu hayatında ve sakın unutma, kulak ver dostuna. Dünyada senden mutlusu yok. En güzel aşkı bulacak. Bir anda kalbin tutuşacak, elin ayağın dolaşacak. En güzel aşkı bulacaksın. Güneş batarken onunla karşılaşınca aşkı bulacaksın.
Sevgili dinleyicilerimiz, hazırsanız işimiz gücümüz yemek köşemizle birlikteyiz. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizimle birlikte merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, dört gözle bekliyoruz bölümümüzü dinleyicilerimizle birlikte. Bugün ne pişireceğiz, ne anlatacağız dinleyicilerimize?
Bugün sirke soslu kuzu ciğeri pişireceğiz. Niye?
Sirke sosu. Kadınların, pek çok kadının diyeyim daha doğrusu, çok sevmediği bir sos herhalde. Evet. Sirke.
Sirke.
Sadece evet. Salatalarda belki.
Evet, ama çok faydalı. Ya da işte yine işkembelerin içinde, sakatatın içerisinde çok kullanılır.
Hı-hı.
Çünkü koku alma özelliği vardır. Mesela buzdolabındaki kokuyu almak için de bir kabın içine sirke koyup bekletirseniz, evet, dolaptaki kokuyu da alır.
Hı-hı.
Yani birçok kokuyu alır.
Bulaşık makinesinde çamaşırları, aynen, parlatır.
Aynen.
Değil mi?
Bulaşık makinesinin
saçlara iyi,
iyi gelir.
Gelir.
Arındırır.
Evet.
Cildiye iyi gelir. Ateşli.
Halıları parlatır.
Halıları parlatır. Sirke inanılmaz bir mucizesi var. Bir gün onu ayrıca yapalım.
Yapalım.
Hatta
gerçekten.
Hatta evde sirkenin nasıl yapılacağını da anlatırım.
Öyle mi?
Evde sirke,
peki,
yapabilirsiniz mesela.
Sirkenin de çeşitleri var. Elması var, üzümü var, değil mi? Mesela, tabii, bunu hangi sirkeyle yapacağız?
Bunu üzüm sirkesiyle yapacağız.
Üzüm sirkesiyle.
Evet, normal
fark
sirkeyle.
Ediyor mu?
Lezzet olarak
da
fark eder.
Hmm,
şimdi
evet.
Elmanın burukluğuyla üzümün burukluğu arasındaki fark var. O da tabii ki lezzete nükseleceği için,
evet,
değiştirir tadını.
Şimdi sirkenin zayıflamaya da faydası olduğunu biliyoruz. Hani ciğerle yenildiğinde de aynı etkiyi
belki
yapar
etki
mı acaba?
Yapar. Burada aslında sirkeli soslu kuzu ciğerinin avantajı çocuklara yediremediğimizde.
Ya da çocuklar çok sevmezler.
Çok sevmiyorlar ciğeri. Ciğerin bir kokusu vardır, bir tadı vardır. Böyle değişiktir. Hatta sası gelir birçok insana. O tabii iyi bir pişirme yönteminden geçmediği için oluyor genelde.
Hı hı.
Ve çocuklar yemezler ciğeri, ama çok faydalı ve çok sağlıklıdır. Yenmesi gerekir. Sadece çocukların değil, herkesin yemesi gerekir.
Evet.
Ama gel gör, maalesef bir intiba oluştu mu ciğer.
Maalesef,
ay ben
onu
yemem.
Kırmak,
kırmak için
zor.
İşte bugün onu kırmaya, hı, geldik.
Evet.
Ben ciğer yiyemiyorum, çocuğa yediremiyorum diyenler için çok basit hem de çok lezzetli bir tarifimiz var. Kuzu ciğeri. İsteyenler bunu danadan da yapabilirler, tavuktan da yapabilirler. Ciğerin besin değeri olarak hepsi aynı etki, aynı besin değerinde. Önemli olan hangisi damağını sarıyorsa, hangisini seviyorsanız onunla yapmak. Ama yeter ki yemek.
Evet.
Yemek. Önce tarifi verelim, sonra
verelim,
ciğerle
sonra,
ilgili konuşalım.
Evet, konuşalım vaktimiz kalırsa.
Yaklaşık 30 dakikalık bir sürede yapabileceğimiz kolay bir yemek aslına bakarsanız. 1 kilo kuşbaşı kuzu ciğeri işimizi görecektir 4 kişilik bir yemek için.
Yemek için.
Yani 4 porsiyon çıkaracaktır bize. Sosumuz için. Ciğer için ekstra başka bir şeye ihtiyacımız yok. Yani soğan da kullanmıyoruz, başka bir şey de kullanmıyoruz. Onu sadece kavuracağız çünkü. Sosumuz önemli burada. Dedik ya, sirke soslu. 2 su bardağı su, yarım su bardağı sirke, 2 adet boy, büyük boy özellikle domates rendesi ya da domates püresi. Hazır olanları da var artık, hazırdan da kullanabilirler.
Hı hı.
1 çay kaşığı tuz, 2 çorba kaşığı şeker, 3 çorba kaşığı un, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız.
Evet.
Zeytinyağı kullandığımızda biraz ağır oluyor. Sıvı yağ tercih edebiliriz burada.
Hı hı.
Ağırlaştırıyor çünkü kendisi,
evet,
de yağlı olduğu için. Sosu hazırlarken çok basit. Bir kabın içerisine suyu, sirkeyi, domates rendesini ya da püresini, tuzu ve şekeri karıştırıyoruz. İyice birbirine buluyoruz. Üzerine unu ekliyoruz. Bu karışımın üzerine. Daha sonra da bunu iyice eritene kadar karıştırarak devam ediyoruz. Sos hazır oluyor. Kırmızı böyle bulamaç gibi bir sos haline geliyor.
Evet. Hiç ateşe falan koymadan.
Yok yok, bunu,
evet,
soğuktan yapıyoruz.
Soğuktan,
sonra,
evet,
ocakta ciğerlerimizi böyle kare kare doğrayıp, ciğer için şunu söyleyebilirim. Bizim gömlek dediğimiz ciğerin üzerinde bir zar vardır.
Hı hı.
Eğer onu kasaba ya da sakatatçıya aldığınız yere çıkarttırırsanız, çünkü onun bir ilmi vardır, çok kolay çıkar. Genelde mundar olur çünkü onu çıkartırken yarısı,
evet,
yarısı gider.
Evet, zedelenir değil mi?
Gider.
Hı hı.
Onu bozmamak için bir işi bilen birisinin yaptırıp, hatta doğratılıp, hı hı, kasapta hazır almanın çok daha rahat olacağını söyleyeyim. O hazır doğranmış olarak kendileri de yapabilirler tabii, elinden gelenler. Tavanın içerisine koyuyoruz bunu. Hatta tencere olursa daha iyi olur. Birazcık daha derin olsun.
Evet.
Ölene kadar kavuruyoruz. Ama tamamen yumuşamasına fırsat vermememiz lazım. Yani kendini tamamen bırakmasın. Hani yapışır ya.
Evet.
Yapışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş. Hani...
Ya, o suyu da tamamen çekmiş oluyor mu?
Zaten çok azdır suyu.
Çok az.
Çok azdır,
anladım,
suyu. Hı hı. O yüzden hemen alır ve verir.
Hı hı.
Olduktan sonra üzerine yaptığımız sosu döküyoruz.
Ha, ben sosta pişiyor zannettim.
Hayır hayır.
Ha,
tamam. Sosu daha sonradan
daha
üzerine
sonra
döküyoruz.
Anladım.
Sosla birlikte bir 5-10 dakika böyle bir taşım kaynatıyoruz.
Hı hı.
Yani az bir şey daha içinde bekliyor. Bu arada sostan bir yaklaşık çay bardağı diyelim ayıralım. Sonrasında üzerine sos olarak, yani görsel olarak da dökmek için kullanabiliriz. Yaklaşık 10 dakika sonra pişmiş olacaktır ciğerimiz. Onu bir kaba aldıktan sonra üzerine de o ayırdığımız domates sosunu bir çay bardağı domates sosunun üzerinde gezdirerek çok da güzel parlak bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Çünkü kaynadıktan sonra matlaşır.
Peki sirkenin o kokusu yok mu?
Sirke yani uçar.
Uçuyor.
Sadece oradaki kokuyu, ciğerin o kokusunu alır ve uçar gider. Sadece evet. Aroması kalır. Evet, özelliği
onun
odur.
Onun için de çocuklar da severek yiyecekler.
Hiçbir şekilde anlamazlar. Ciğer olduğunu bile tahmin etmezler. Et niyetini yedirebiliriz o noktadan sonra. Hele de domatesli olduktan sonra çok çok daha lezzetli hale geliyor. Tabağa koyduktan sonra üzerine taze kekikle süsleyip pırıltılı olabilmesi için, daha kırmızı, daha albenili olması için o ayırdığımız sosu üzerine gezdirerek servis yapabiliriz.
Evet.
Bu kadar
süper,
basit.
Süper, gerçekten. Şimdi ülkemizin bazı kesimlerinin vazgeçilmez yiyecekleri arasında ciğer, değil mi? Özellikle Güneydoğu'da
evet.
Kahvaltı sofralarının bile vazgeçilmezi.
Üç öğün. Kahvaltıyı bile geçelim. Yani üç öğün. Öğlen de yiyorlar, akşam da yiyorlar ama sabahleyin dürümün içine yapıp o şişleri, ciğer şişleri nasıl öyle ballandırarak yiyorlar bilmiyorum.
Evet. Tabii yanında soğan yapacak mıyız? Ciğer deyince şimdi, soğan. Bu farklı bir tarif.
Bu biraz daha farklı.
Ciğerine benzemiyor ama.
Yanında istersek soğan sos yapabiliriz. Bu yemeğin aynısını soğan yatağında da yapabiliriz. Karamelize soğanla. İsteyenler onu da yapabilirler. Az bir şey şeker ve soğan. Sıvı yağ içerisinde öldürülebilir. Kendini bırakıp karamelize olana kadar pişirilebilir. İsteyenler üzerine sumak, pul biber, tuz atarak onu baharatlandırıp hazırlayabilir. Bu yapmış olduğumuz yemeği de bir tabağın ortasına soğanı koyup üzerine dökerek soğan yatağında da yapabiliriz.
Evet, çok güzel gerçekten.
İsteyenler öyle de yapabilir.
Yapabilirler. Şimdi aslında A vitamini, demir yönünden folik
asit,
çok da zengin değil mi
çok,
ciğer?
Çok. Şimdi ciğerle ilgili teknik olarak konuşursak, özellikle kansızlık çekenlerin, demir eksikliği olanların, hamilelerin, çocuklara da yedirilebiliyor ama her ay için yedirilme şeyleri var, ölçüleri var. Doktora danışmadan yedirmemekte fayda var. Ama çocuklar için de çok faydalı. Demir eksikliğini giderir, vücudu takviye eder. Mineral açısından çok faydalı olduğu için insanı dinç tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlar diyor ki ciğerin yanında salata ve yeşillik tüketin, etkisini daha da arttırır.
Öyle mi?
Uzmanlar da böyle bir uyarıda bulunuyorlar. Arnavut ciğeri tabii ki çok tüketiliyor ama ciğeri bu şekilde pişirerek yapmak, yani meze olarak değil de sıcak yemek olarak da tüketmek çok çok önemli. B12, folik asit, A vitamini, bakır, demir, bunlar vücudun enerjisini arttırır ve toksin attırır. Vücudumuzdaki o zararlı mikropların da atılmasını sağlar. Çok faydalıdır. Ciğer vücutta depolanmaz. Öyle de bir özelliği var. O anki ihtiyacını karşılar. Ve ondan sonra sindirimle atılır hemen. Kalmaz da yani.
Evet.
Çok da hafiftir o yüzden. Güneydoğu mutfağında çok fazla kullanılıyor olmasının sebebi aslında sağlık açısından çok kullanılıyor. Onu biliyorlar. Ciğerin yanında hangi tatlı yenir diye sorarlar mesela. Kadayıftır onun tatlısı.
Öyle mi?
Ciğerin tatlısı kadayıftır. Öyle kullanılabilir. Şimdi size birkaç tane ciğer yemeği sayayım. Ciğerle neler yapılabildiğini en azından insanlar hayal etsinler.
Evet, en popüleri. Bizim en çok bildiğimiz Arnavut ciğeri, yahni değil mi?
Evet, bir de Edirne tava ciğeri çok popülerdir mesela. Cips gibidir o. Çok güzel olur, o güzel bir unla yapılır. Yüksek sıcaklıkla yağda yapılır. Ve ağzınıza attığınız zaman yaprak yapraktır. Atarsın haş diye kaybolur gider ağzınızda. Ciğer olduğunu bile anlamazsınız. Cips gibidir. Ciğerin tavası yapılır, kavurması yapılır. Isparta ve Kıbrıs'ta özellikle. Yahnisi az önce dediğiniz gibi kullanılır. Ciğerim yandı köftesi vardır, İç Anadolu'da yapılır. Ciğer rostosu vardır, rost olarak da yapılır. Ciğerli iç köfte yapılıyor Antep'te. Bu denemelisiniz, çok değişik bir tadı var. Sarımsaklı ciğer var, o da bir yemek. Biberli mantarlı ciğer yapabilirsiniz. Ciğerli pilav var. Normal etli pilav gibi yapılıyor, kurban pilavı gibi düşünün. Ciğerli kabak sote var, bunu yapabiliriz. Bitlis'te tablama denilen bir yöntemle ciğer tablaması yapılır. Tavaya benzer, tava yemeğine benzer. Böğürtlen soslu ciğer.
Yurt dışında
yapıyorlar. Böğürtlen soslu ciğer var. Bilmeyenler için. Ciğer sarma yapılır yine Edirne'de.
Evet.
İç pilavıyla beraber yapılır. Fırında ciğer basma vardır. Ciğerli tarhana çorbası vardır. Cevizli ciğer tava vardır. Bunlar yine hep Güneydoğu bölgesinin yemekleridir. Gerçekten muhteşemdir. Ciğerle yapamayacağınız şey yok yemek olarak. Her türlüsünü yapabilirsiniz. Tavasını, haşlamasını, yahnisini, kapamasını, sarmasını, her türlüsü yapılabilir. Yeter ki yiyelim. Sağlıklı ve düzgün bir hayvandan alındığını bilmemiz yeterli.
Evet, bir de etler gibi taze olmasına
tabii,
özen
çok önemli.
Göstermeliyiz değil mi?
Yani taze alınacak, taze tüketilecek. İşte bazıları diyorlar ki dolapta biraz bekleteyim, işte buzluğa atayım falan, yok. O vitamininin ölmemesi ya da o bize fayda sağlayacak olan besinleri almamız için taze tüketmemiz gerekiyor. Ciğeri bol bol tüketsinler, çocuklarına yedirsinler. Sevmiyorum diye bir şey yok, yöntemleri var. Ya da evet. Çocuklar sevmiyor, işte yediremiyorum yok. Her şeyin bir yolu, yöntemi var.
Ciğeri daha önce yemiş çocuklara bunu et diye yedirebilir miyiz? Yedirebilirsiniz. Yoksa anlarlar mı hemen?
Yani çocukların damakları biraz daha şeydir. Çok anlamazlar, o kadar seçemezler henüz ama kandırabilirsek yedirebiliriz.
Ne
yani.
Mutlu. Ne evet, mutlu. Evet, keşke mutlu. O zaman kandırabilsek.
Bugün ciğer şimdi, yapalım.
Yapalım. Ciğer, yürek, böbrek gibi daha pek evet. çok sakatat gerçekten çok da yararlı ki ben ciğerin yararlarını biliyordum ama sizin saydığınız ölçüde yararlarını
çok çok
bilmiyordum
faydalı.
Gerçekten.
Mutlaka öyle. Yiyelim, yedirelim bol bol.
Evet. Şu tarifi kaçırmış olan dinleyicilerimiz Facebook sayfasından bizi takip edebilirler. Hatta eğer yaparlarsa yaptıklarını da bizimle paylaşırlarsa biz de onu buradan diğer dinleyicilerimizle paylaşabiliriz.
Nasıl oldu acaba, yaptığım doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diyenler için resmini de Facebook sayfasında görebilirler.
Evet.
Resmi de var. Hani ben doğru mu yaptım acaba şimdi tariften hayal edemiyorlar.
Evet.
En azından neye benzediğini görüp onun üzerinden yapabilirler. Fotoğrafı da var.
Evet. Şimdi elma dedik, üzüm dedik. Sirkenin de tabii ki çeşitleri var ama bu üzüm sirkesiyle yapılacak
bunu üzümle
bir
yaptık,
şey.
Evet.
Bir de balzamik sirke var. Değil mi?
Evet.
O da daha farklı herhalde.
Daha farklı. Şimdi balzamik sirkeyi genelde salatalarda daha fazla kullanıyoruz. Ama yemeklerin içerisinde de kullandığımız özellikle Tayland mutfağında, Çin mutfağında çok çok fazla kullanılan, tüketilen bir sos diyelim. Yani sirke bile değil artık çünkü sos, çünkü karışım var içerisinde.
Evet.
Tek başına değil. O yüzden balzamik sirkeyi de tüketebilirler. Artık hazırları var. Hazırlaması biraz evde zor, uzun şey yapabilir, gelebilir. Hazır satılıyor artık bunlar.
Evet.
Hem de çok da lezzetli ve kaliteli, gerçekten orijinal şekilde bulabilirler. Kullansınlar balzamik sirkeyi de. Özellikle salatalarda bol bol kullanabilirler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü tarif için. Süremiz daha var ama biz tarifimizi bitirmişken birazcık da temamızla ilgili konuşalım istedik. Biliyorsunuz 14 Şubat Cumartesi günü Sevgililer Günü. Bizim de bu haftanın konusu aşk. Aşk sizin için neler ifade ediyor?
Aşk
diye
benim
sorayım.
İçin neler ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor aslında. İnsanın kendini bulduğu, mutlu hissettiği, yaşama sebep yaratan ya da evet. ayakta tutan, onu motive eden her şeyi aşk kapsamına alabiliriz. İlla ki fiziki anlamda kalpten...
Yemek aşkı.
Tabii ben anlatayım şimdi onun detaylarını, çok daha net olacak. Karşı cinsi olan aşk olması gerekmiyor. Şimdi radyo benim için bir aşk. Müzik benim için bir aşk. Mutfak benim için bir aşk.
Sizin de ne çok aşkınız var.
Çok aşk. İşte eşim benim için bir aşk. Evet. Eğitim benim için bir aşk. İnsan benim için bir aşk. Çünkü insan üzerine ve insanla çalışıyoruz.
Evet.
Ve bunu göz ardı etmediğimiz zaman, bunu yani dolu dolu yaşadığımız zaman o aşkı bütün hücrelerimizde yaşıyoruz. Sadece sevgilimize 14 Şubat bugün işte hadi gel beraber yemeğe gidelim, bak sana klişe bir de parfüm aldım. Ya da senin işte uzun zamandır istediğin bir şey vardı, ondan aldım deyip de bir günde hatırlamak değil, o aşkı, o mutluluğu 24 saat 365 gün sürekli yaşayabilmek marifet. Yoksa bugün onunla ilgili birçok şeyi görmezden geliyorsak, onun duygularını hiçe sayıyorsak ya da ne düşünür deyip empati kurup kendimizi onun yerine koymuyorsak, zaten o aşkın sadece kağıt üzerinde bir aşk olduğu, belki bir evlilik olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden insanlar aşkı gerçekten dolu dolu, gerçekten yaşayarak, gerçekten hazmederek, sindirerek yaşasınlar.
Her aşk da evlilikle bitmiyor ama. Yani
tabii,
sonu hüsranla
tabii.
biten
olabiliyor.
Aşklar da var.
Yaşayabildiğimiz kadar dolu dolu yaşamamız lazım. Evlendikten sonra aşk bitiyor ve buna benzer şeyleri çok duyuyoruz. İşte aşkın ömrü 3 yıl, aşkın ömrü şu kadar. Yani tamam, teknik bir şeyler olabilir ya da hayat şartları bir şey getirebilir. Ama bizim buna onay verip kafayı sallayıp ha madem böyleymiş tamam bende de böyle deyip kabul edip bunu yaşamamamız gerekiyor.
Evet. Yani hep ben, taze tutmak.
Tabii hep onu. Taze tutmak. Bu insanda bitiyor, kendimden biliyorum. Eğer onu taze tutabiliyorsanız, sürekli suluyorsanız, o çiçeği büyütüyorsanız, gerekli bakımı gösteriyorsanız o çiçek her zaman açar.
Evet. Biz de hep o çiçeklerin gönüllerde açık olması dileğiyle bugün için çok teşekkür edelim
size. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, şefimiz sevgili Özgür Aksu'na çok güzel şeyler söyledi aşkla ilgili. Belki siz sevgili dinleyicilerimiz için de çok farklı şeyler ifade ediyordur aşk. İşte bunun için 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz programımızın sonuna kadar. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Ya birbirinden güzel tariflerden biriyle yine birlikte olmak dileğiyle. Evet, bekliyoruz yine.
Görüşmek üzere haftaya.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde şimdi yine müzik var.
Boş ver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boş ver aldırma. Boşver aldırma, ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma. Ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun, boşver aldırma. Aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık, bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun.
Evet, aşkın gözü kör mü acaba? Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri? Bizler bekliyoruz. Benim için aşk diye başlayan cümlelerinizi elektronik posta yoluyla yollayabilirsiniz bize şu dakikadan itibaren. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ya da Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda benim için aşk diye başlayan cümlelerinizi, sözcüklerinizi hemen yazın lütfen. Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyorsunuz. Biliyorsunuz cumartesi günü 14 Şubat sevgililer günü. Sevgililer günü armağanınız hayatın seslerinden olsun. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Özkan Özden Koç'la birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın 15 haberleri sonrasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri programında yine birlikte olmayı diliyoruz. Beğeneceğinizi umduğumuz konu ve konuklarımız olacak. Tabii ki yine aşk için seçtiğimiz müziklerimiz de olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.